Altınokta.Körler Derneği'nde kasetlere kaydedilen bu kitap, İzmir Görme Özürlüler Kitaplığı'nda CD'ye kaydedilmiştir. Bu kitap, yalnızca görme özürlülerin yararlanması amacıyla seslendirilmiştir. Fikir ve sanat eserleri yasası gereğince, bu kitabın herhangi bir şekilde yayınlanması veya ticari amaçlarla çoğaltılarak satılması kesinlikle yasaktır.
Kurşun Kalem, Serhat Kestel, Analiz Basım, 1. Basım, Temmuz 2000, okuyan Feyza Çağlar. Bu kitabımla size değişik öyküler sunmak istedim. Masal görünümleri içinde gerçeklere yer verdim. Çünkü siz gerçek dışı öykülerden hoşlanmıyorsunuz artık, haklısınız. İlkin makas otomobil konuşur mu, haşhaş kaplumbağa konuşur mu diyebilirsiniz. Ama onların sizi güldürürken gerçekleri söylediklerini de duyacaksınız. Ya kurşun kalem? O bir doğa, bir insan, bir tarih. Bir ortaokul öğrencisinin dediği gibi sanki masal ama hepsi gerçek. Yani hem hoşlanacak hem düşüneceksiniz. İnsanların uzayda dolaştığı çağımızda uydurmacalara, kandırmacalara yer yok. Biliyorsunuz. Yarın bugünden düşünenlerindir. Sizler sadece yarınların büyükleri değil, bugünümüzün de değerli varlıklarısınız. Yolunuz aydın olsun. Serhat Kestel. Kapak resmi Emre Şenoğlu. Kaynak Yayınları, Çocuk Kitapları. İçindekiler. Haşhaş. Makas ve insan. 554 HL'ye mektuplar. Kakaki ile Kofi. Kaplumbağalar cenneti. Neden öldü? Bir tane böbrek. Kötü adam. Kurşun kalem. Haşhaş. Afyon Lisesi son sınıf öğrencilerinden Alican konferansı için haşhaş konusunu seçmişti. Amerika ile Türkiye arasında düello havasına bürünen haşhaş hakkında kendisi bile çok şey bilmiyordu. Oysa haşhaş tarlasında doğmuştu. İlk oyuncağı uzun sapının tepesinde sallandıkça haşhuş eden kurumuş haşhaş kapsülleriydi. Sonraları onun kırmızı ve beyaz çiçeklerini bir araya getirerek Türk bayrağı yapmasını öğrenmişti. Dümdüz tarlalarda göz alabildiğine uzanan bu renkler güzeli sezmenin ilk izlenimleriydi. Ya koskoca çocukken mahalle arkadaşlarıyla kuruyan kapsülleri kırıp içerisindeki haşhaş tohumlarını ağızlarına boşaltıp da sakız gibi çiğneye çiğneye süt çıkarma yarışları, ağız dolusu tükrükle birlikte macunlaşıp sütleşmiş haşhaşı dudaklarından taşırarak birbirlerine gösterirler ve akıtmaksızın üft diye gene çekerlerdi içeri. Ne hoştu yemesi. Haşhaş da büyümüştü Alican. Kundurasından kalem parasına dek haşhaş ekiminden gelen kazancın katkısı vardı. Biliyordu. Daha nice Alicanların bildiği. Yüzyıllardır süren üzerinde durmasız. 1971-1972'lere gelince ters yönden bir yel esmişti. Savuran, koparan, yıkan. Amerika Türkiye'deki haşhaş ekimini yasaklatmıştı çünkü. Perde arkasında bir suflör olarak. Sahnedekiler ise yasaklama kararını üstelik Türk ulusunun insancıl sorunlarına karşı yükümlülüğünü gösterir bir belge diye öven o zamanki devlet büyüklerimizdi. 1974 Temmuz'una değin ve birden ulusal bir sorun olarak önem kazanmıştı haşhaş. Alican bunları anımsarken toparlandı, kaçındı. Konusunun dışındaydı çünkü bunlar. Öğretmeni özellikle uyarmıştı. O yanına dokunma sakın, okula politika girmez. Politikaya bulaşmayalım. Yatılıydı Alican. Hafta sonlarını iple çekerdi. Köyüne gidip taze ev ekmeğinin üzerine kavrulmuş ve iki taş arasında yağı çıkana dek sürtülmüş haşhaş ezmesini çalıp mis gibi koka koka yemek için. Hele haşhaşlı katmer. Anacığı ocak başına geçip de uzun oklavasını döndüre döndüre büyük bir ustalıkla yufka açmaya başladı mı nasıl toplaşırdı çevresine? Bir yandan arasına haşhaş ezmesi sürüp katladığı yufkaları, kurumuş haşhaş saplarının yalımları üzerindeki saca lap lap atar, bir yandan saçta göz göz kızaran katmerleri yağlayıp çekerdi tepsiye. Nasıl severek yerlerdi. Haşhaşlı ekmek ise o yörelerin pastasıydı. Evet, haşhaş ekimi yasaklanmıştı ama kıyıdan köşeden bulunuyordu. Dile kolaydı yasak demek. Olamazdı ki. Yıllar yılı yaşamlarına sinmiş, ağızlarına tat, keselerine bereket olmuş. Canlarıydı, mallarıydı, işleriydi. Kolay mıydı vazgeçmek? Alican hafta sonu okuldan çıkar çıkmaz ilk kitaplığına gitti. Ansiklopedileri karıştırmaya başladı. Haşhaş maddesini açtı, okudu. Ar nokta ilmi adı papaver. Gülümsedi. Papaver. Sosyetik adı bu. Arapça haşhaş da neymiş? Aşkeş deriz biz ona. Ama ne sözlük ne ansiklopedide var. Oysa bu yörelerin can damarı aşkeştir işte. İlimiz bile onun özünden almış adını. Afyon. Ansiklopedinin A harfine uzandı hemen. Afyon maddesini açarken. İşte bam teli dedi. Kıyamet bunun başında kopuyor. Sözü yankılandı ve sanki bir ses onun değil senin dedi. Amaç senin ürününü yok etmek. Aynı zamanda öğretmeninin uyarısını duyar gibi olmuştu. Politikaya bulaşmayalım. Bulaşmayalım dedi Alican da. Not almaya koyuldu. Afyon özellikle beyaz haşhaşın olgunlaşmasından önce çizilen kapsüllerinden akan sütün yoğunlaşıp katılaşmış hali. Anımsıyordu. Haşhaşın çiçekleri döküldükten sonra meyveler henüz yeşilken ortası çepeçevre kesilirdi. Kabuktaki borulardan süt gibi beyaz yapışkan bir madde sızar ama dışarı çıkar çıkmaz sararır, koyulaşır, kahverengi sakız haline gelirdi. Baygın bir kokusu vardı. Zehir gibi de acı tadı. Gibisi fazla dedi, düpedüz zehir. Ama Afyon ansiklopedinin aracılığı ile diyordu ki o zehir gibi şey sonradan bıçakla bitkinin üzerinden kazınarak toplanır, yoğrulur. Topak yapılarak haşhaş yapraklarıyla sarılır. Bu ham afyondur. Kimyasal işlemler ile bazı ilaçların yapımında kullanılır. Morfin, kodein, tabain, portobin, narkotin. Allah Allah dedi Alican. Bunları bilmiyordum. İnsanlara bu yönden de ne yararlıymış. Ama onun bir kötü yanına göz dikilmişse suç kimin? Haşhaşın mı? Suç benim olamaz dedi haşhaş. Bu topraklarda sizlere yararlı olarak yaşama hakkına sahibim ben. Elbette. Ekenin mi öyleyse? Niçin olsun? Afyon üretimi uluslararası yasalara göre düzenlenir. Size yapılan bu yasaklamanın alt nedenleri olmalı. Kaldı ki yasaklatanlar da haşhaş ekimi yapmaktalar ülkelerinde. Biz özgür oldukça sen de özgür olmalısın. Haşhaş kapsülü işaret parmağının karşı durma anlamında sağa sola götürülmesi gibi ince uzun sapının üstünde sallandı. Biraz gururla, sizin özgürlüğünüzü ben simgeliyorum şimdi. Beni tek eline almak isteyen koskoca Amerika'ya şu zayıf naif halimle ama içi dolu kafamla ben karşı koydum. 1974'ün 1 Temmuz'unda. Ne haber? Buna karşılık bu bir savaş ilanıdır. Haşhaş ekilen yerler bombalanmalı diye yazıp çizmeye kalkışmışlardı bir de. İşte siz tüm baskılara karşın beni gene ekebilmekle üstünlüğünüzü yeniden ortaya koydunuz. Bir baş bin işçi. Bakın bu çok önemlidir. Doğrusun ama politikaya değinmeyeceğiz dedik. Alican ansiklopediyi kapatıp sözlüğe uzandı. Afyon ile ilgili deyimler buldu. Afyon'u başına vurmak, ölçüsüz davranacak kadar öfkelenmek, saçma sapan konuşmak. Dayanamadı. Vallahi işte bu bizim çoğu muhalefetçilerin tutumu. Gel de söyleme. Kapatılan ansiklopedinin arasında bir hışırtı oldu. Haşhaş bunu fırsat bilmiş söyleniyordu. Ya işte onlar beni bu topraklardan atmak isteyenlere karşı susanlardı. Sustukları için övülenler, övüldükleri için gurur duyanlar. Daha dur bakalım. Bir de Kıbrıs zaferi var ki bazılarının afyonunu patlatıyor. Ha ha, rahatsız edip öfkelendiriyor yani. Bir an düşünceye daldı Alican ve söylendi. Kıskançlık yalnız aşkta. O da biraz olmak üzere güzel. En çirkini, en zararlısı politikada. Başbakanın bir sözünü anımsadı. Kin, insan kafasına gölgedir, insan yüreğine yüktür. Sevginin gücü hiçbir şeyde yoktur. Ne hoştu bu söz. Nerede sevgi, orada iyilik dedi. Yorgunluk duyar gibiydi, belki sıkıntı. Ödevini oluşturamıyordu bir türlü. Düşünceleri başka konulara, sorunlara dağılıyor. Yaşantılarını kapsayan, canlı, daha ilginç. Elbette ki bunlardan söz edemeyecekti. Yeniden bir girişimle başkan ansiklopediye uzandı. H harfini açtı. Haşhaş maddesini okumaya başladı. Yaprakları almaşık ve düzensiz parçalı bir bitkidir. Tek çiçek açar. Her çiçek uzun bir sapın ucunda bulunur ve büyüktür. Bildikleriydi, atladı. Asya ve Afrika'nın ılıman ve sıcak bölgelerinde pek çok türü vardır. Doğu haşhaşının beyaz çiçekli çeşidinden afyon elde edilir. Kırmızı çeşidinden de afyon çıkarılır ama bunun değeri azdır. Pek çok türü süs bitkisi olarak yetiştirilir. Gelincik de bir haşhaştır. Kırmızı haşhaş veya gelincin yaprakları göğüs yumuşatıcı ilaçların bileşimine girer. Beyaz haşhaşın yaprakları belseme ve kavak merhemine katılır. Kara haşhaş tohumundan karanfil yağı çıkarılır. Batı haşhaşında az kapsül vardır. Bunun kurutulan kapsülleri gargara yapımında kullanılır. Haşhaş ekmeği kuşçulukta, bülbülleri beslemek için lahana ve haşhaş tohumu unundan yapılan hamur. Alican durdu. Sanki haşhaş, ya diyordu. Gördün mü bak, ben suçlanıyorum bir de. Gerçek suç insanoğlunun zarara eğiliminde. Bir maddeyi, bir buluşu iyiye yaratan aklınızın onu kötüye kullanmayı engelleyememesi çok şaşılacak şeydir. Benim afyonumu da böyle akıl dışı kullananlar o sararıp pisleşen benizlerinizi nasıl görmezler? Karamsarlıklarını hasta bir ruh bitkinliği içinde krizler geçirmeye, hatta ölüme kadar gidişlerini nasıl bilmezlikten gelirler? Suçun gerçeği burada. Ne Amerika ne Türkiye. Daha da doğrusu eroin alışkanlığı suçtan çok bir hastalık olarak ele alınmalıdır. Alican üzgünlük duydu. Anlatımsız, karışık. Aynı zamanda bir alttaki haşhaşiler maddesine takılmıştı gözleri. 1090'da kurulmuş gizli bir Şii İsmaili tarikatının üyelerine verilen ad idi bu. Haşhaşla ilgisini merak ederek okudu. Öğrendi ki başkanları üyeleri özel bir görev verildiği zaman haşhaştan elde edilen uyuşturucu maddeyle sarhoş olmuş durumda bulunuyorlardı ve bu da yumuşak başlı kendini feda etmeye hazır olmalarını sağlıyordu. Fedaiyun adıyla anılmalarının nedeni buydu. Aldıkları özel görev ise çoğu kez düşmanlarının başkanlarını öldürmekti. Alican sıkıntı içinde kapattı ansiklopediyi. Bu araştırma onu epey duygulandırmıştı. Daha açıklık kazanmıştı düşünceleri. Ama ne duyduklarını ne düşündüklerini yazabilecekti. Akşam oluyordu. Ödevine henüz bir taslak bile yapamamıştı ya yapmak da istemiyordu artık. Peki ne yapacaktı? Evine geldiğinde kapıdan girerken daha kavrulmuş haşhaş ve taze ekmek kokusu gelmişti burnuna. Gülümsedi. Anacığı haşhaşlı ekmek yapıyordu kendisi için. Onun nasırlı sert ellerini öptü. Hemen oracıktaki sedire uzanmıştı ki ne yapacağı geliverdi aklına. Pazartesi günü öğretmeni sınıfa girdiğinde sırasını gözünde saklı tuttuğu büyükçe paketi çıkardı. Götürüp kürsünün üzerine koydu. Şakamsı ama saygılı bir gülümseyişle ''Ödevim efendim'' dedi. Herkes ilgiyle baktı. Öğretmen merakını gizlemeden açtı paketi. Bir ev ekmeği çıkmıştı içinden, taze haşhaş kokulu. Alican öğretmenin gülümsemesinden yüreklenerek konuştu. ''Siz politikaya bulaşmayalım demiştiniz ya, ben de doğruca haşhaşı yani ekmeğimizi getirdim efendim.'' Öğretmen ''Beğendim'' dedi. Ödevinin somut ve de güzel bir özeti bu. Ne hoş kokuyor. Galiba zilin çalmasını beklemeden bölüşeceğiz. Makas ve insan. Makas onarımcısı Fikri Usta kendisine uzatılan paketi açtı. 6 makas çıktı içinden. Bu kadar çok makası bir arada onarıma getiren azdı. Hoşnutsuzlukla onları getiren adama baktı. Makası hor kullananlara kızardı. Adam makasların küçüklerinden sivri uçları kalkık ikisini göstererek ''Aman ustacım şu ikisi önemli. Hanım sıkı sıkı tembihledi. Uçları bozukmuş yalnız. Tırnak etlerini iyi almıyormuş.'' Fikri Usta gene bir baktı adama. Kılık kıyafeti düzgündü. Okumuş olmalıydı ama gevezeydi. Kime ne iş getirdiğinden habersiz. Böylelerine ''Al makaslarını çık git'' demek gelirdi içinden. Ne var ki kıyamazdı makaslara. Onarılmaya gelmiş eline. Geri çeviremezdi. Adama aldırış etmeksizin önce büyük kara makası aldı eline. Bir evirdi bir çevirdi adama uzattı. Bu olmaz. Adam almak istemedi. O iyi bir makastır. Büyük annemden kalma. Biraz hor kullanıldı. Biraz değil fazla hor kullanılmış. İki kere de onarım görmüş. Artık işe yaramaz. Kesin konuşuyordu Fikri Usta. Tartışmasız. Ama adam illa o makasın değil de makaslardan birinin eksilmesini önlemek için inanmak istemiyordu ona. Eline tutuşturulan büyük kara makasa baktı baktı. Doğrusu Fikri Usta'nın dediğiydi. Çok hor kullanılmıştı. Fikri Usta'nın elinde daha küçük olan öteki kara makas vardı. Onu incelemekteydi. Yüzünün anlamı sert, davranışları çabuk. Adam sesine rica yumuşaklığı vererek sordu. Nasıl anladınız? Gerçekten iki kez de onarıma gitmişti. Yıllar önce başka onarımcıya. Fikri Usta şaşkın şaşkın baktı ona. Karşılık vermedi. Makas söylüyor diyemezdi ki. Makas söylüyordu oysa. Bir anda anlatıvermişti serüvenini. Rahmetli büyük anne bilirdi değerimi. Annemin terzi makasıydı. İki ev geçindirmiştir diye övünürdü. Büyük anne öldükten sonra hele parlak beyaz makaslar çıkınca görünüşüm de kaba olduğu için gözden düştüm. Kağıt karton derken tel kesmeye başladılar benimle. Ucumu çivi gibi çakarak teneke açmaya. Baktılar ki dayanıyorum, teneke gibi şeyler kesmeye de kullandılar. Sonra çoluğun çocuğun elinde oyuncak oldum. Bu adamın ablası iki kez kurtardı beni, sakladı. Ama tel teneke kesmem gerekti mi gene bulurlardı. Derken paslandım pes ettim. Adam ezile büzüle sordu. Kaba şeyler kesecek kadar da onarılmaz mı acaba? Fikri Usta adamı susturacak biçimde ''O makas ölmüş'' dedi. Elindeki aşınmamıştı. Çok iyiydi çeliği. Bileme istiyordu yalnız. Bu cins makaslar az geliyordu. Antika sayılıyordu artık. Satın almak isterdi onları, dükkanının duvarlarını süslemek onlarla. Ama utanırdı. Hoş bazısı da bilirdi makasının değerini, titrerdi üzerine. Onarılırken bile gözünü ayırmak istemezdi ondan. Fikri Usta bu güvensiz davranışlara kızmakla birlikte makasın değerini anladıklarını düşünerek hoşlanırdı. Sıra iki küçük makasa gelmişti. Adam, ''Aman ustacım hanımları bilirsin.'' Fikri Usta rengi donuklaşmış olan küçük tırnak makasını dinliyordu. ''Kaçıncı yere düşüşüm. Gene de ötekinden iyi keserim. Ben eskidim diye onu yeni aldı hanım. Tam 55 lira verdi o teneke makasa. Ve bir düşmede büküldü ucu. Ne saçma değil mi? Madem ben onarılacaktım bir makas daha niye alırsın?'' Fikri Usta gizlice gülümsedi acımsı. İçinden ''Bu kez onarılırsın ama bir daha düşürürlerse sen artık işe yaramazsın.'' dedi. Vida yerin laçka olmuş. Sonra sardı makasları aynı kağıda rafa koydu. Haftaya perşembeye alırsınız. Aman ustacım bu küçük makaslar olsa bari. Olmaz. Haftaya perşembeye. Peki peki 6 makas değil mi? Fikri Usta ters bir bakışla 5 dedi. İşine koyuldu. Bir berber makası vardı elinde. Tutak deliklerinden parmaklarını geçirmiş açıp kaparken sol elinin parmak uçlarıyla da makasın ağzını yokluyordu. Makas yaşlandım dedi. Yıllar yılı her biçim kafa üzerinde şakşak ederek çalışmak kolay değil. Saçın ne inatçısı ne pisi. Hastalıklısı bile bana vız gelir. İlle şu şakşakçılık yok mu? Gücüme gidiyor. Şaşıyorum. Akıllısı akılsızı hiçbir kafa bu yapmacık sesten rahatsız olmaz. Neden gerekir bu şakşak bilmem. Boşuna harcanıyorum bana kalırsa. Fikrus da her zaman makaslardan yanaydı. Makas, insanın yaşamını düzenlemesinde büyük ölçüde etken olan en yararlı, en sadık, en alçak gönüllü ve iyilik bilir bir aletti. Makas demek insan demekti. İnsanlığın niteliklerini taşıyordu çünkü. Bu nedenle makası sevmek, iyi kullanmakla ölçerdi insanın insanlığını. Hayırlı işler, diyerek genç bir adam içeri girmişti. Zayıf sarı yüzlü. Makasını Fikri Usta'nın elinde görünce sevindi. Oldu mu? Akşama demiştim, erken geldiniz, bekleyeceksiniz. Genç adam tabureye oturdu. Fikri Usta düğmeye basıp çark taşının motorunu çalıştırdı. Birçok piston inip çıkmaya, kayışlar, çarklar dönmeye başladı. Kulakların duyarlılığını azaltan kaba bir gürültü doldurdu dükkanı. Fikri Usta ikiye ayırdığı makasın bir parçasını aldı. Büyük çarka sürttü ağzını. Cızırtılı bir sesle birlikte kıvılcımlar fışkırıyordu. Sol elinin baş parmağını makasın ucuna bastırarak sağdan sola doğru sürterken kaşları yukarı kalkıyor, ağzı büzülüyordu Fikri Usta'nın. Makas çarktan ayrıldıkça yüz çizgileri gevşiyor. Parmak uçlarıyla bilenmesini kontrol ediyor bir, sonra gene çark üzerinde cızırtılı sürtünmeyle kıvılcımlar fışkırtarak mekik gibi gidiş gelişler başlıyor. Arada bir suya daldırıyor makası, sürtünmenin oluşturduğu kızmayı gidermek için. Zayıf sarı yüzlü genç adam makas deyip önemsemediğimiz küçük bir aletin bilenmesi işinin bile ne çok alet ve özen gerektirdiğini görerek şaşırıyordu. Fikri Usta dönmekte olan daha küçük çarkın başına geçmişti. Aynı biçimde az daha yumuşaklıkla sürtüyordu makası. Kıvılcım çıkmıyordu bundan. Genç adam merakla nedenini sordu. Fikri Usta gözünü işinden ayırmadan "Keçedir bu," dedi. "Keçe mi? Allah Allah! Ne oluyor orada?" "Parlatılıyor." Bu işi yaparken arada bileği taşına sürtmekteydi makası. Genç adam bunca aletten sonra herkesin bildiği o bileği taşının neden gerektiğini anlayamadı. Sordu gene. Fikri Usta iş başında konuşmaktan hiç hoşlanmazdı. Ama adamın sorması bekleyişten gelen gevezelik değildi. Zayıf sarı yüzünde ela gözlerinin bakışında öğrenme merakı besbelliydi. Bundan hoşlandı, isteyerek konuştu. Bu yapılan işin kılavasını alır. Genç adam ustanın konuşmasındaki yumuşamayı sezmişti. Rahatlıkla sordu. Nedir kılavası? Fikri Usta azıcık gülümsedi. Yani ağzının talaşını, pürçüklerini alır. Buna kılavasını almak deriz. Bir yandan ağzını yokluyordu makasın. Bu sert aletlere karşı parmak uçlarında son derece gelişmiş bir duyarlılık vardı Fikri Usta'nın. Böylece bir işin eksiksiz olduğuna inanç getirmeden başkasına geçmezdi. Tamam dedi. Motoru susturdu, el mengenesinin başına geçti. Konuşmak isteği belirmişti. Bunun için yüksek sesle tamam demişti. Hoşlanmıştı genç adamdan. Saçları kısa, favorisiz, duruşu saygılı. Fikri Usta'nın canını en çok sıkan gençlerin saygısızlıklarıydı. Şimdi makasın vidasını mengeneye sıkıştırmış, eğeyle törpülemeye başlamıştı. Berber olduğunuz halde saç modasına özenmemişsiniz dedi. Moda da aşırılık incelikten, güzellikten uzaklaştırıyor insanı. Şimdi gençler her şeyde aşırı. Dün gece bir akrabamıza gidelim dedim, köşe başında 5-6 genç. Belli ki düşmanlık var aralarında, seni öldürürüm diyor biri. Öteki vay sen kimsin, bir dövüş bir söğüş. İş başında o sinirli, titiz, hatta ters adam sohbet sırasında ne kadar başkalaşmıştı. Yumuşak, içli bir adam oluvermişti. İşini de aksatmıyordu hem. Vidayı törpüleyip düzelttikten sonra makasın parçalarını ortadan vidayla birleştirdi. Sonra makası vidasından oturttu mengeneye, çevirerek sıkıştırdı. Anlatıyordu. Dönüşte trolleybüste erkek kadına sarkıntılık etmiş. Burada da ikinci celse. Eve geldim, orada da sinirlendim. Ortalığın durumu böyle. Sokağa çıkmaya nefret etmişim, erkek olduğum halde. Yani şimdiki gençlerin yüzüne bakmak istemiyorum. Saygısızlık almış yürümüş. Gece yarısı avaz avaz bağırarak türlü gürültüyle geçerler sokaklardan. Sıkı yönetim oluyor, hala şımarıklık. Çok doğru. Bir bencillik sarmış gençleri. Saygıyı bile önce kendilerine karşı duyuyorlar. Neden böyle? Ne yapmalı? Fikri Usta makası sıkıştırıp mengeneden çıkarmıştı. Vidasını yağladı. Ağzını ve uçlarını iyice gözden geçirdi gene. Olmuştu. Ama son bir deneme vardı. Aileler gevşek davranıyor bir kere dedi. İkincisi bencillik çocuklara genellikle dışarıdan aşılanıyor. Üçüncüsü bu çok önemli. Bütün aile aynı kafayı takip etmiyor. Raftan çektiği uzun bir kumaş parçasını rastgele keserek son denemeyi yaptıktan sonra makası paket edip genç adama uzattı. 5 lira vereceksiniz. Adam parayı çıkarırken başlı başına bir meslek bu dedi. Ne yazık, koca İstanbul'da 2 dükkan ve 2 usta var. İnsan onarımı boşlar, elindekinin değerini bilmez. Boyuna yenisini alırsa bu meslek yaşamaz. Yaşıyorsak makasını hem hor kullanan hem yenisine uzanamayanların sayesindedir. İstanbul'un yarısından fazlasının haberi bile yoktur bizim varlığımızdan. Bu biraz da makasın aslında iyi bir alet oluşundandır. Sağlam karakterli insana benzer makas. Kolay bozulmaz. Zayıf sarı yüzlü adam bekleyeceği için sıkılmıştı önce. Şimdi düşüncelerinde de bir bilenişin parlaklığını duyarak ayrılıyordu makasların arasından. Yaşantımızın önemli bir parçası olduğu halde küçümsediğimiz. O küçük aletler ki insanlığa gerekli nitelikleri taşıyor. Haldır haldır dönen çarkların gürültüleri, pislenmiş makine yağlarının karamsı sıvaşıklığı, hele çok sert görünüşü ve tutumu ile insanı ilkin iten Fikri Usta'nın şu küçük dükkanında ne çok şey öğrenmiş, ne kadar duygulanmıştı. Çıkarken, acaba dedi, öğrenebilir miyim iyi makas nasıl olur? Fikri Usta kesinlikle çelik olacak, aşınmış olmayacak, yani sağlam ahlaklı olacak ve dinç. Aynı zamanda bir hastaneden gönderilmiş olan ameliyat makaslarını inceliyordu dikkatli. 554 HL'ye mektuplar. Ah 554 HL, satıldığın günden beri sana nasıl bir bağlılık, bir özlem ki sorma. 10 yıl geçti ayrılalı, hala durup durup güle güle 554 HL diye anımsıyorum seni. Seninle konuşmaya ihtiyaç duyuyordum çünkü sen dosttun. Sevinçleri, üzgüleri, sorunları paylaşan. Şimdi kağıdı kalemi aldım ele. Aldım ya, nereden başlayacağımı bilemiyorum. Seni aldığımız ilk günden mi? Hani kapının önüne geldiğinde nasıl üşüşmüştük pencereye? Ne güzeldin. Dağ mavisi pırıl pırıl kocaman. Şaşa kalmış bir sevinç içinde bakıyorduk sana. İnanılacak gibi değildi ki. Çünkü bizim de bir arabamız olmuştu. Hem şahane bir araba. Gerçekte ne kocaman ne de şahaneydin. Ama bizim için çok şeydin. Karı koca öğretmendik, 3 çocuğumuz vardı. Bir de yaşlı annemiz. İnsan gibi yaşama uğraşında ezik düşenlerden. Yani biz kimdi, araba sahibi olmak kim, değil mi? Biliyorsun ya, 10.000 peşini verirken sonraki taksitlerini öderken de kuruşların üzerine titriyorduk. Haram tek lokmamız yoktu ki. Şöyle çoluk çocuğumuzla rahatça bir tatil yapalım diye özenmiştik. Açık kıyılara gidip denizden, güneşten biraz yararlanalım biz de. Böylesi daha ucuza gelir diye düşünmüştük. Çok pahalıydı plajlar. Hoş iki yaz geçmeden birkaç boş kıyıya da açık gözler el koyup paralı yaptılar ya. Hele bizi arabalı görünce kahyasından mısırcısına değin kazık atmaya kalkışmaları yok mu? Ama kimse yokum sayamaz sonraları ne çok işler gördün bize. Eş dost işine bile çok seferber oldun. Yükler taşıdın, hastalar taşıdın. 3 kez gelin arabası oldun. Eh 5 yılda 10 kez bir boğaz gezmesi de yapmadık değil. Ama bunun yarısı başkalarını ağırlamak için olmuştur. Olsun. Neydi o alındığının yıl dönümünde tam 9 kişi binmiştik. Emirgan'da trafik polisi durdurmuştu bizi. Ne bilelim, özel arabaya pek karışmazlar sanıp dolmuştuk işte. Ceza yemeyelim diye meleşen kuzular gibi bakıyorduk polisin gözüne. Anlayışlıymış polis. Herhalde bizim ne rüşvet yiyen ne rüşvet veren cinsten olmadığımızı da anladı, acıdı. Hele teyzemin o kadar işine yarıyordun ki. Biliyorsun 200 metre ötedeki dispansere bile seninle gidip gelirdi. Kalp hastasıydı, yürüyemezdi zavallıcık. Bir gün bize, isterseniz katımı satıp size Mercedes alayım. Ölüp gidince ne olacak kat? Kocamın sağlığında bile görüşmediğimiz sülalesine kalacak. Demez mi? Şaka değildi vallahi. İstemedik ya, senin yerine ben bir hoş olmuştum. Sanki senden yakınmışız. Yalnızca bazı sabahlar damarın tutup işlemeyince sıkılırdık. Ama iter kakar işletirdik gene de. Sen bize çoktun bile. Ne oldu bir gün? Satıverdik seni. Hem de tüm bakımdan geçirip gıcır gıcır ettikten sonra. Tıpkısı gelin eder gibi. Sen bizi hiç anmasan yeridir 554 HL. Hastalık ve buna benzer bir gereksinme için olsa neyse. Biz seni eski bir Amerikan arabası uğruna sattık çünkü. Hem sattığımızın bir katı daha borca girerek. Bil işte, bil de temelli küs bize. Doğrusunu istersen 554 HL, bu 008 ak gerçekten kocaman. Yayla gibi. Otomatik vites. O biçim yayla ki bozuk yolda kahve iç. Sanki uçuyor yokuş yukarıları. 6 silindir, benzin harcaması biraz fazlaca ama dediklerine göre senin gibi iki yenisini eskitirmiş. Gel gelelim baştan sona bunun öyküsü başka, düşman başına. Kocam diyordu ki, bunu satan arkadaşımız saygın ve zengin bir adam. Dediği gibi onarım masrafı çıkarmadan 10 yıl giderse kelepirdir. O bizim yıllar yılı ta babasız büyüyüşümüzden bu yana nasıl alın teriyle kazandığımızı bilir. Üstelik milyoner adam, bize kazık mı atacak yani, ne münasebet. Öyle olması gerekir. Yarı parası için emeklilik ikramiyemi beklemeyi kabul ederse alırız. Bir aya varmaz gelir. Kabul etti etmesine ya. 2 ay sürmedi 008 akın saltanatı. Evet, kocam rot balans ayarına götürüp geldiğinde deli gibiydi. Yahu bunun lastikleri kaplamaymış. Ne demek yani? Tehlikesi vardır. 4 yeni lastik alınacak demek. Düpedüz kazık bu. Yok canım. Çoğu kez şoförü kullanıyordu. Onun işidir. Arkadaşız. Bile bile kazık atar mı hiç? Derken 3 aya varmadan o gıcır gıcır boyalar pul pul dökülmeye, altından paslı saç görünmeye başlamaz mı? Nedir bunlar? Dedim kocam öfkeyle. Keli. Ne keli? Bu kez suç benimmiş gibi yüzüme doğru bakarak, takke düştü, keli çıktı işte. Satış boyası yapılmış. Ne olacak peki? Ne olacak? Hepsi kazınıp yeniden boyanacak. Yoksa çürür. Anlayacağım, bir 4.000 daha yer en azından. Herhalde şoförü yaptırdı boyayı. Yahu araba onun değil mi? İnsan bilmez mi arabasını? Aptal aptal konuşup kızdırma adamı. Bilmez bilmez. 6 ay sonra bir sekman değişecek. 1500 lira kadar masrafı var. Başkaca bir şeysi yok dememiş miydi? Ayol bizim bir aylığımızı o bir günde kazanıyor. Ne diye kandırsın bizi? Kandıracak ki o kadar zengin olacak. Sen istediğin kadar savun. Kocama inanmıyordum. Kızıyordum üstelik. Ama bir gerçek vardı ortada. Hafta geçmiyordu ki 008 ak bir bakım çıkarmasın. Sapasağlam dedikleri motoru bile yağ yakıyordu. Yenilenmesi gerekti. Erincimiz bozulmuştu. Para sıkıntısı bir yandan, velhasıl 554 TL seni sattığımıza bin pişman olmuştuk. Sonunda kocam, satacağım bunu, bıktım masrafından diye tutturdu. Satamıyordu da, pek zararımıza para veriyorlardı. Oysa aldığımızın bir yarısı kadar onarım parası vererek yenilemiştik 008 akı. Ama kocam gerçekten bıkmıştı. Bu koca arabayı kahyalar bile istemiyor, park yerine sokmuyorlar. Bunu yerine iki araba alırım diyor adam, haklı. Görseydin almasaydın gibi sözler edemiyordum. Dostu kazıktı gibilerden sinir bozucu tartışma başlıyordu. Madem satacaktın niye onca para harcayıp onarttın dedim bu kez. Bozuk arabayı kim alır? Biz nasıl aldık? O bizim enayiliğimiz. Başka enayiler de bulunur. Daha doğrusu bizimki dost kazığı. Ben yapamam öyle şey. Derken götürüp komisyoncuya bıraktı arabayı. Az sonra satıldı. Üçte bir parasını ya olsun. Vallahi ben de bir oh dedim. 008 ak gitti evde dırdırda bitti. Yazdıkların beni ferahlattı 554 TL. Sanki sana karşı suçluluk duygusunu giderdi. İnan şimdi seni daha çok iyilik borcuyla anmaktayız. Ben 008 ak 554 TL. Torpido gözümde açık duran mektupları okudum. Ben de birkaç şey yazmadan edemeyeceğim. Çünkü şu mektupları okuyan acır onlara. Oysa acınacak durumda olan benim. Nedenini bilemezsin sen. Hiçbir gün zevk sefa arabası olmadın ki. O boğaz gezmeciklerinde bile canları neleri çekerdi de alamazlardı. Sen onların bir kez olsun bir boğaz lokantasında ıstakoz mıstakozdan vazgeçtim, balık yediklerini gördün mü? Daha doğrusu lokantaya girdiklerini gördün mü? Evden sandviçler yapar en ucuz gazinoya giderlerdi. Düşün ki benim önceki sahiplerim en lüks lokantalara giderlerdi sık sık. Fiyakalı garsonlar saygı ve incelikle eğilerek yaklaşırlar, beni özenle park ettirirler, kapımı da saygıyla açarlardı. Gururla bakardım sağıma soluma. Bakan arabasıydım sanki. Bavuldan başka eşya taşıdığımı bilmem. O da Avrupa bavulları. Bunlar beni rezil ettiler. Üstelik sana yaptıklarından bin beterini bana yaptılar. Neydi o kadının ucuzluk uğruna beni pazar arabası durumuna getirmesi? Özel olarak pazara gitmek de yok ha. Şuradaki iş buradaki komşu derken bir de pazara uğramak. Seninle ben bir miyim 554 TL? Sen yerli arabasın bir kez. Bense Amerikan arabasıyım. Sen halktansın ben sosyeteden. Bu sersemler beni ne diye aldılar sanki? Ama o eski sahibim olacak adam yok mu? Madem sattı beni söyleyeceğim işte. Düpedüz tavlandı öğretmencikler. Son yıllarda iyice boşlamıştı ya beni, dayanamıyordum gene de. Ama Avrupa'dan son model Mercedes getirince olanlar oldu. O satış boyası yapılmış dedikleri gerçek. Şoförüne ucuza git demişti yalnızca. Şoför de fırsat bildi, 1000 papele indirdi cebine. Kaplama lastiklerime gelince. Hadi söylemeyeyim, ilk sahibim iyiydi, hoştu ve de doğruydu. Ama bu gibi şeyleri boşlayıcıydı. Gıcır gıcır olsam neye yarayacaktı ki? Bu halktan adamlar beni gene böyle kullanacaklardı. Yahu pislikten çoluk çocuğa bile maskara oldum. Tozumun üzerine beni yıka diye yazıp yazıp gülerlerdi. Eski sahibimin zamanında toz durmazdı üzerimde. Buyruğundaki adamlar o yıkayın demeden yıkar çiçek gibi ederlerdi beni. Sayemde gözüne girerlerdi tabii. Bu öğretmen efendi ise evden su taşıyıp kendisi yıkamaz. Karısı hem pisliğimden yakınır hem yıkatma parası verilecek diye ödü kopar. Ben senin gibi değildim ki 554 TL. Zengin arabası olduğum belli. Ona göre para istiyorlardı yıkanmam için de. Ah eski günlerim. Ne keyifli adamdı sahibim. Ne şakalar yapar ne fıkralar anlatırdı. Çapkındı da kerata. Para bol, yakışıklı. Karısına da çaktırmazdı. Helal olsun hani. Başka birçokları gibi biz de otobüs dolmuş duraklarından kadın almışızdır. Çoğu bana kanıp gelirdi vallahi. Şöyle siyah ağırbaşlı rengim koskoca gövdemle süzülerek bir geçişim vardı ki kadın kısmı arabaya bayılır. Sonra ne olur? Senin gibiler kuytulara sokulur, içinizde bir sevişmedir başlar. Aman ne çirkin. Ben bilmem öyle şey. Eski sahibimin lüks bir garsoniyeri vardı. Oraya götürürdü kadınları. Bayılırdım kadınları tavlamaya. Genç ve güzel kadına rast geldik mi yavaşlardık. Kerata çapkındı ama hiçbir kadına sarkıntılık etmezdi. Çoğu kez iyilik için alırdı arabasına. Ama kadın kanepeme kurulup paralı üstelik yakışıklı sahibime baktı mı içi giderdi yani. Çünkü sen de bilirsin belki böyle arabalara binen kadınlar arasında varlıklısına rastlanmaz. Ya biz böyle günler geçirdik işte. Şimdi bu öğretmenler kalkmış beni çekiştiriyorlar sana. Kim kimden bıkmış acaba? Dahası var. Benim ulusuma da dil uzatıyorlardı. Olacak iş mi bu? Sinirden onları tepe taklak edesim geliyordu. Neredeyse kendime daha büyük zararı düşünmeden. Ben her ne kadar Türk topraklarında yaşıyor, yaşatılıyorsam da bugüne bugün Amerika'yı temsil ediyor sayılırım, değil mi? Bereket kendi çıkarlarımı öne almasını iyi bilirim. Sözün kısası 554 TL, iyi ki sattılar beni. Diyeceksin ki seni bu kadar düşük fiyata alanlar daha mı iyi bakacaklar? Bir haftadır bu parayı bile tamamlayamadılar. Kapora ile duruyorsun komisyoncuda. Evet ama sen şuradaki koça baksana bir. Ne bekliyor dersin? Benim uğruma kesilecek. İlkin onun kanı üzerinden geçeceğim. Öylesine tutkunlar ki bana. Diyeceksin ki bir ay geçmez kurtulmaya bakarlar senden. Kaldıramazlar yükünü. İçten çürümüşsün bir kez. İlerisi ne umurum? Geçirdiğim günler kar. Çevremdekiler benden aşağı durumda oldu mu hele, daha bir yukarıdan bakarak zevklenirim ben. Şimdi sana bir şey diyeyim ki 554 TL şaş kal. Yeni sahibim 16 yaşında, ailenin tek oğlu ve bu ailede kimsenin ehliyeti yok. Oğlan pek hoş, en çok alarm zillerime ilgi duydu, bayıldı. İşte böyle 554 TL, koçum da ben de belki 1-2 saat daha buradayız. Herkesin gözü yolda. Ha öğretmen bozuntusu komisyoncuya bu kez, alacaksa alsın bu adam yoksa vazgeçeceğim. Gide gide 250 lira yol parası harcadım diye söylenmez mi? Hani haksız değil ama numara. Gerçekte geri almak zorunda kalırsa diye ödü kopuyor. Ama kalmayacak. Bu numarayı daha önce komisyoncu da alıcıya yapmıştı. Çok uzadı bu iş. Başka alıcısı var, sıkıştırıyor. Ama adam, daha doğrusu erkek adam, ne karşılık verdi biliyor musun? Namus meselesi oldu bu araba. Sahibi bile alamaz artık. Yoksa senin camını çerçeveni yerle bir ederim. Gördün mü sahip çıkmayı? Bu adamlar bir şeyin namus meselesi saydılar mı ölür de dönmezler geri. Babam geliyor amcalar, babam geliyor. Kasap amcam da yanında. Evet evet, zarfı kapatıvereyim. Adres pul tamam. Postaya bir atan olursa ne ala. Kakaki ile Kofi. Lavabonun içinde kesilip bırakılmış karpuz kabukları, çekirdekleri ve başka sofra kırıntıları arasında bayram ediyordu hamam böcekleri. Evde kimseler yok çünkü. Olsa hele evin beyi deli gibi saldırırdı gördüğü yerde üstlerine. Ne zararları vardı? Anlayamazlardı bir türlü. Kıyıda köşede kırıntı mırıntı ne bulsalar yerlerdi. Aç yaşanmazdı ki. Yaşamak onların da hakkı değil miydi? Ama yaşamak için olsa bile öldürmeyi bilmezlerdi. Adlarını insan koyup hayvan türünden ayrılmışlar ise ne çok öldürüyorlardı ne çok. Lavabodaki hazineyi güldürücü tombak bulmuştu. Dişi gibi karınlı olduğu için bu adı takmışlardı ona. İlkten inanmamışlardı. Çünkü tombağın görevi sıkıntıları dağıtmaktı ve bu uğurda pek çok şey uydururdu. Ama ah açlık, ah umut deyip gene de koşmuşlardı lavaboya. Açlıktan büyük acı olmazsa tokluktan büyük sevinç olur mu? Bu acı gönlünü Kofi'ye kaptırmış, ondan gayrısını düşünmez olan Kakaki'yi bile pençesine almıştı. Şimdi kemirilmekten ve kurumaktan incelmiş bir karpuz kabuğunun kıvrık ucunda keyifle oturuyordu Kakaki. Topluluğun ve özgürlüğün sevinci içinde dolaşan öteki soydaşlarını seyrediyor. Hem sevgilisi Kofi'yi bekliyor. Kestane kabuğu renginde parlak kütini, ince uzun boyu çok hafif gövdesiyle yakışıklı Kofi'yi. Kakaki ufak tefekti ama karın bölgesi oldukça genişti. Yani tam bir dişi. İlk görüşte hoşlanmıştı Kofi'den ve dişiliğini duyduğu zaman bu duygu bir gece Kofi ile dolaşırken belirmiş, hemen sokulmuştu ona. Sevişmeyi ayıplamıyordu hamam böcekleri. Doğaldı, olağandı. Çünkü varoluşun nedeni sevişmek. Bu nedenle kutsal bir dokunulmazlığı bile vardı sevişmenin. En ayıp şey yiyecek kaçırmaktı. Açları düşünmemek. Başkan Kuruk'un dediği gibi tüm kötülükler bu kökten fışkırır. O kadar iyiydi ki başkanları. Birçokları gibi kocaman karınlı değildi bir kez. Soydaşlarının tokluğu için didinirdi hep. Örnek olmak isterdi tüm davranışlarıyla halkına. Güven vermek. Bundan ötürü işte başkan Kuruk güldürücü tombağı ödüllendiriyordu şimdi. 3 gün 3 gece bayram ilan etmişti. Dilediği gibi eğlenecek, dilediğine takılabilecekti tombak. Kakaki uzakları görebilen petek gözleriyle Kofi'yi araştırıyordu. Onu hemen aşağısında kendisini seyrederken görünce şaşırdı. Sevinçle çırpıştırdı duyargalarını. Sonra birini ileri geri oynatarak "Gelsene," dedi. Kofi bir solukta karpuz kabuğunun ucuna vardı. Sevgilisinin yanına sokuldu. "Ah Kakaki, ne güzelsin. Hadi aşağı inelim. Hadi, sevişmenin zamanı yok ama yeri var Kakakiciğim. Düşeriz buradan, aşağıya inelim. Öyle hoş ki burası. Eski zaman gemilerine binmişim sanki. Mutluluk denizinde pupa yerken gidiyor gibiyim. Beni sevdiğini fısılda Koficiğim, yeter." Kofi dokunaçlarını değdirdi Kakaki'ninkilere. Mutluluğun eksiksiz olarak duyulduğu bir an geçti. Kakaki, "Korkuyorum sevgilim," dedi. "Gene kıtlık günleri gelirse diye." Kofi ağır başlılıkla, "Korkma," dedi. "Başkan Kuruk gündüz oturmuyor, gece uyumuyor. Bizim için. Bilirsin az konuşur, çok iş başarır. Demincek forumda biz Ağustos böceği gibi dilencilik bilmeyiz ama ölmek de istemeyiz. Bol bol yersek bel bel bakarız," diyordu. Korkma, o bilgilidir, uzağı hepimizden iyi görür. Kakaki'nin dışarı fırlak gözleri sevinçle parladı. Bu sırada ters dönmüş bir kabuğun sırtına çıkmış olan tombak duyargalarını germiş bağırıyordu. Öz malınız karpuz çekirdekleri, öz malınız kabuklar. Herkes gülüyordu. Kakaki de güldü ama anlamamıştı. Sordu, ne demek öz malınız? Başkasının değil, bizim demek istiyor. Biz kendi malımızı bilmiyor muyuz, yokumsuyor muyuz? Tombak bunu bir yerden duymuş olacak. Ben de pek anlamıyorum ama komik bir söz. Güleceksin işte. Kofi ile Kakaki karpuz kabuğunun yukarı kalkıp ucunda yapışık gibi duruyorlardı. Kütünleri sürtüştükçe gıdıklanıyorlar. Kofi, hadi sevgilim inelim aşağı artık. Kakaki nazlandı. Burada bir kez öp beni yoksa inmem. Kofi yüzünü Kakaki'nin yüzüne karşıt getirerek yaklaştı. Başlarını az öne eğdiler. Ağız ağıza geldiler. Sevişmenin yalımı sardı gövdelerini. Yavaş yavaş aşağı kaymaya başladılar. Ne oldu birdenbire? Soğuk bir serpintiyle irkildiler. Değdiği yeri yakan. Kofi ağzını açtı. Genzi o kadar yakıcı bir nesneyle dolmuştu ki soluk alamıyordu. Gözleri fırladı yuvalarından. Ne olduğunu anlayamadan yere düştü. Kakaki'nin sesini duyuyordu sanki çok uzaktan çok derinden. Kofi, Kofi, ölüyorum. Kurtar beni Koficiğim. Kurtaramazdı ki. O da ölüyordu çünkü. Ama bunu sezdirmemeliydi sevgilisine zorlukla. Geliyorum Kaki, korkma. Gitmeye davrandı ama sendeledi. Ne gözleri görüyor ne bacakları tutuyordu. Atalarının sözünü ettikleri iki ayaklı canavar mı gelmiş esnemişti yoksa? Ürpertili bir uyuşukluğun gövdesini sardığını seziyordu Kofi. Beyni çalışıyordu yalın. Düşünüyordu ki ne yabansıydı şu yaşam. İki karanlık arasında bir ışık. Göz kamaştıran. Korkmuyordu ölmekten. Biliyordu bu dağ yasasıdır ama en mutlu oldukları bir anda böyle kalleşçe ölmek acıydı. Bari Kakaki ile birlikte ölselerdi sarmaş dolaş. Onun sesini duyamıyordu artık. Duyargaları büyük bir acıma ile yay gibi gerilmiş, sertleşmiş, kuruyup küçülmüştü. Acaba ölmüş müydü sevgilisi yoksa acıyla kıvranıyor muydu? Ürperdi. O tatlı, o güzel, o ince Kakaki. Ağlamak istedi çok derinden bir gerekseme ile. Ama kurumuştu gözleri. Uyuşma kafasını da sarıyordu yavaştan. Ölüyordu belli. Öldükçe diniyordu acılar. Bu sırada pat diye bir şey düştü yanı başına. Bir ürperti geçti üzerinden. Ölüm rahatlığından yaşam üzgülerine çekmek isteyen bir elin dokunuşuyla kımıldadı isteksiz. Sıkı sıkı tutunduğu karpuz kabuğunun ucundan Kakaki düşmüştü yanına. Sevgi dolu bir inleyişle ''Kofi'' dediğini duymuştu işte.